Ayrım 2, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 21. Ateizm, Komünizm ve İslam. Gönüldaş Carlos, sizin daha önce dergimize kısaca yaptığınız bir açıklamayı, daha sonra yine sizin daha tafsilatlı yaptığınız bir açıklama halinde dergimizde yayınladık. Yani komünist olmanın ateist olmak anlamına gelmediğine dair açıklamanız, bu kez çok daha geniş biçimde dergimizde yayınlandı. Zaten ateizmin komünizmle ne alakası var? Tarihteki ilk komünist devlet Bahreyn'de 9. yüzyılda kurulan ve 100 yıldan fazla yaşayan Karamati devletidir ve Şii Müslümandır. Hatırlıyor musunuz? Yani şu, komünistlerin çoğu ateist değildir. Sovyetler Birliği zamanında Komünist Parti mensuplarının birçoğu Orta Asyalı Müslümanlardı. Şimdiki Azerbaycan Devlet Başkanı'nın babası Haydar Aliyev bir komünist politbüro mensubuydu ve Müslümandı. Venezuela Komünist Partisi ile de irtibata geçeceğiz inşallah. Venezuela Komünist Partisi çok ilginçtir. Bir komünistin Hristiyan yahut Müslüman olabileceğini resmi olarak tanıyan bir partidir. Bir kongre kararıdır. Bu insanları kontrol etmek için emperyalizmin maşası olarak kullanıla gelmiş Katolik Kilisesi ile olan savaşta dikkat edilmesi gereken bir inceliktir. Bu Allah'la savaşmaktan çok daha başka bir şeydir. Benden daha iyi bilirsiniz. Hatta İslam tarihinde bile İslam dini birçok ülkede ve birçok kez insanları gütmek için bir alet olarak kullanılmıştır. Yani basit siyasi manipülasyonlardan bahsetmiyorum. Dinin özüyle alakasız olarak Suudi Arabistan gibi ülkelerde İslam'ın şeriatın nasıl halka hükmetme manivelası olarak kullanıldığını kastediyorum. Türkiye'deki bazı komünistler de Müslümandır zaten. Özellikle Sünni olan bazıları Ramazan ayında oruçlarını da tutar. Bizzat tanıdıklarım var. Evet, Sünni olanlar böyledir. Kaldı ki Lenin, Mollalar tarafından İran'da gerçekleştirilen 1906 Anayasa Devrimi gibi devrimci Müslüman bir hareket hakkında, Engels'te yine Kafkaslar'da 1870'lerde yükselen Müslüman devrimci hareketlerin müspet yönlerine dair yazılar kaleme almışlardır. Bunda bir çelişme yoktur. Bildiğim şey şudur. İnanmıyorsanız inanmıyorsunuzdur. Kimseyi bir şeye inanmaya zorlayamazsınız. Belki şimdi inanmıyorlardır ancak gün olur hakikatle yüzleşir ve inanmaya başlarlar. Gençliğimde ben de böyleydim ama sonra fark ettim ki bir yaradan var ve benim de bir inancım oldu böylece. İşte bu herkes için geçerli olmalıdır. Kimseyi zorlamaya gerek yok. Bu örnek olmayla çok daha ilgili bence. İnsanlar gün gelip kendilerini, imanı keşfedebilirler. Önemli olan budur. Karl Marx'tan da zaten Osmanlı Devleti'ndeki İslami hayatla ilgili olarak ömrünün son dönemlerindeki şahsi müşahedeleri neticesinde İslam'la ilgili görüşlerini değiştirdiği ifade edilir. Asya tipi üretim tarzı dediği müspet yaklaşımı vurgular. Biliyorum biliyorum. Tabii şeriat uygulandığı takdirde. İslam'da biliyorsunuz ekonomik bir sistem yoktur. Hazreti Peygamber'e vahiy ile böyle belli bir ekonomik sistem indirilmemiştir. Hadiste bu bahiste bir sistem vaaz etmez. Mekke'deki Hicaz'daki ekonomik sistem basitti biliyorsunuz. Sadece ticaret, transit ticaret mevcuttu ve üretim yoktu. Yani bir ekonomik sistem vaaz etmez İslam. Ancak şeriatı tatbik ettiğinizde kapitalist sistemden çok daha fazla hakkın mevcut olduğu da aşikardır. Cezayir eski devlet başkanı Ahmet Bin Bella'yı hatırlarsınız. Tabii ki çok iyi bir insandır. Biz de kendisini çok severiz. 25 yıl kadar önceki bir konuşmasında yaklaşık olarak şöyle diyor. İslam kapitalizme dönüştürülmeye asla izin vermez. İslam tarihinde bilhassa Abbasi halifeliği devrinde İslam dünyası çok zengindi. Fakat Abbasi devletindeki 1 milyonluk zengin tabakaya rağmen asla bir kapitalist yapıya dönüşmesine müsaade edilmemiştir. İslam'ın kendisine has bir ekonomik ve kültürel sistemin yapısı söz konusudur. Kuşkusuz. Geçen hafta Sayın Fikret Başkaya ile görüştüm. Sol kanattan önemli bir devrimci yazar ve entelektüeldir. Milletler arası bir saygınlığı vardır. Sizin kendisine gönderdiğiniz selam hasebiyle cidden çok memnun oldu. Lütfen Sayın Carlos'a en candan devrimci selamlarımı iletiniz ricasında bulundu bize. Baran'ın 115. sayfasında onun resmi ve kitapları ile ilgili bilgiyi bulabilirsiniz. Ben de var o sayı bakacağım. Mukabil selamımı iletirsiniz. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 4 Nisan 2009. Kapitalizm ve emperyalizmin bugünkü krizi. Kumandan Carlos, kapitalizmin, emperyalizmin bugünkü krizi karşısında ülkelerimiz ne yapmalıdır sizce? Lenin, emperyalizmin kapitalizmin en yüksek safhası olduğunu yazmıştır. İşte kapitalizmin en yüksek ve en güçlü safhası olan bu emperyalizm, varacağı yere varmış olarak, yıllar önce, 40 yıl önce inişe geçmeye başlamıştır. Emperyalizmin yani kapitalizmin inişi. Şimdi yaşadığımız bu mali kriz, finans krizi de emperyalist sistemdeki zenginleşme tarzından gelen sömürünün bir bedeli ve neticesidir. Tarihi rolü bakımından kapitalizm birçok ülkenin gelişmesini sağlamış olabilir. Evet, dünyayı geliştirmiştir de diyebiliriz. Sanayi, ticaret, kültür, haberleşme, endüstriyel yolla tarım sahalarında mesela. Ama tüm bunların neticesi halinde bir kâr elde etmeliydi kapitalistler. Herkes için iyi olan değildir kasıt. Kendileri için iyi olandır amaç ve böyle sırf kendileri için olan bir kârdır gayeleri. Bu nevi bencilce bir kâr anlayışı kapitalizmin ideali olan bir günahtır. Yani tüm bu kapitalist sistemdeki üretim karşılığında sonunda yüklüce bir para veya altın kalmalıdır ceplerinde. Fakat kapitalizmin veya emperyalizmin geldiği nihai noktada kimileri, ki bunlar militan siyonistlerdir, üreterek değil de havadan oturdukları yerden spekülasyon yaparak yani sırf piyasalarla oynayarak çok daha büyük bir para kazanmak istediler. Burada kudurmuş bir köpek hadisesidir söz konusu olan. Ancak insanların unuttuğu bir şey var. Para ortadan kaybolmaz. Dolar yine dolardır. Yalnızca bir cepten bir başka cebe gitmiştir o kadar. Bu kadar dolar, bunca milyar dolar buharlaşmadı herhalde. Sadece birileri kendisinde topladı. Size bir şey söyleyeyim. Bu para Mekke'de değil herhalde. Yahut Vatikan'da da değil. Peki nerede? Siyonistlerin elindedir bu para. Çoğunlukla böyle. Evet, şunu hepimiz çok iyi anlamalıyız ki kapitalizm ayakta kalamayacaktır. Ama tamamen ortadan da kalkmayacaktır. Unutmayın ki endüstri tüm dünyada kapitalistlerin elindedir. Türkiye'de de durum budur. Kumandan Carlos, bu tarz bir kapitalizme karşı insanlığın yeni bir iktisadi sistem arayışı içine girdiğini söyleyebilir miyiz? Ben komünist bir gelenekten geliyorum ancak bugün sosyalizme inanıyorum. Yani belli bir kişinin belli aile yahut küçük grupların kendi menfaatlerine ve kitlelerin aleyhine kâr için kâr amacı gütmelerinin, içtimai serveti kendilerine yığmalarının bir toplum yapısı için en büyük tehlike olduğuna inanıyorum. Benim anladığım ve savunduğum sosyalizm işte buna karşı olmak noktasındadır. Biliyorsunuz ki ne Karl Marx bir peygamber ne de Lenin, haşa Allah'tır. Onların her şeyi çözecek büyülü bir formülü yahut cihanşumul bir kanunu yoktur. Her ülke adil bir ekonomi geliştirmek için kendi hususi çözüm yolunu bulmak durumundadır kısacası. Üretim belli kişilerin, küçük grupların, toprak veya fabrika sahiplerinin semirmesi için değil, toplumun faydası için olmalıdır ez cümle. İnandığım sosyalizm işte budur. Ve her ülke bunu temin için kendine has çözümü bulmak durumundadır. Kaldı ki ben özel mülkiyete falan karşı da değilim. Mesele bu değildir. Benim için problem cebinde bol para olan belli şahıs veya azınlıkların sırf bu ayrıcalıkları yüzünden toplum çoğunluğunu sömürmesidir. Komünizmin hatası da işte buradadır. Kendini Kur'an yerine koyup herkese şamil yazılı bir kanunu ve hazır bir tarihi neticeyi insanlığa dayatmıştır. Biz ne Allah'a ve kanunlarına karşı çıkıyor ne de tarih bize şunu emrediyor diye ortaya çıkıyoruz. Elimizde Kur'an bizim için en iyisinin ne olduğunu tespite çalışıyoruz. Hatalarımız da bu bakımdan yalnızca bizim şahsımıza ait olacaktır, inancımıza değil. Özetle ifade etmem gerekirse, küçük bir grubun tüm bir topluluğu sömürmesi kabul edilebilir değildir. Savunduğum da budur. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 28 Şubat 2009. Devrimci Müslümanlarla devrimci solcuların dayanışması. Devrimci Müslümanlarla devrimci solcuların bu anti-emperyalist kesimlerin Siyonizme karşı, emperyalizme karşı, onların kuklalarına karşı bir dayanışma içinde bulunmaları gerekmez mi zaten? Siz ne düşünürsünüz? 1968 sonlarıydı. O dönem Moskova'daydım ve FHKC'den yoldaşlarımla beraber Siyonizm meselesiyle ciddi olarak ilgileniyordum. Orada FHKC'nin programını İngilizceden İspanyolcaya tercüme ettim. Şuydu savunduğumuz: Filistin meselesinin dini yoktur ve bunun hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Haklısınız. Size bir şey söyleyeceğim. Dünyayı ikiye ayırıyorum. Bir tarafta emperyalistler ve siyonistler var, diğer tarafta ise anti-emperyalistler ve anti-siyonistler. Bu ikinci kısımdakiler ister Müslüman olsunlar ve bunlar da ister Sünni, ister Şii olsunlar veyahut isterse Hristiyan, hatta isterse Yahudi olsunlar fark etmez. Bir kısım Yahudiler biliyorsunuz ki Siyonizme karşıdır ve bizim bunlarla bu manada bir alıp veremediğimiz de yoktur. Evet, biz de görüyoruz, Siyonizmi kıyasıya eleştiren bazı Yahudiler mevcut. Evet, din olarak Yahudilik değildir buradaki mesele. Yahudilerin peygamberleri bizim de peygamberimiz. Tabii ki. Dediğim gibi problem bu değil. Mesele dinler meselesi değil. Hatta ateizm de değil mesele. Kim ki emperyalizm ve Siyonizm karşıtı taraftadır. Ben de tam onun tarafındayım. Asıl göz önünde tutulması gereken mesele budur. Hiç şüphe yok ki başka tali ikinci derecede ideolojik veya siyasi farklılıklar olabilir tüm bu saydığım taraflar dahilinde. Her ne olursa olsun temel ayrılık ve farklılık temelde Siyonizme karşı olmak yahut olmamak meselesidir benim için. Kesinlikle haklısınız. Yeri gelmişken Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da herkes, hepimiz, tüm Müslümanlar, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez yahut Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in anti-emperyalist eylemlerinden gurur duyduk. Hiç kimsenin aklına onların Hristiyan, sosyalist veya komünist oldukları gelmedi. Tabii olan da buydu zaten. Mesela bizim Türkiye'deki anti-emperyalist, Siyonizm karşıtı ve bunların kuklalarının muhalifi tüm solcu gruplarla sağlam ve güçlü ilişkilerimiz, bağlarımız, dayanışmamız ve bu meyanda köklü bir anlayış ortaklığımız vardır. Şimdi üzücü olan bir duruma geleceğim. Ben de Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'le büyük gurur duyuyorum. Aynı şekilde Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı Evo Morales'le de gurur duyuyorum. Onlar komünist değildir, sosyalisttirler. Sosyalizm bu bakımdan benim de savunduğum ve paylaştığım şekilde daha eşitlikçi bir toplum idealidir. Evet, toplumun eşit haklara sahip olması ve toplam gelirden eşit pay almasına dair. Sermayenin çoğunluğun çıkarına olarak dağıtılması, paylaşılması esası üzerinde bir toplum ideali. Sosyalizm böyle. Ama aynı zamanda bir Müslüman olarak ifade etmek durumundayım. Bu çok da üzücü bir durum bizim için. Cılız bir takım sesleri dikkate almazsak, Gazze'yi saldırı sonrasında tüm dünyada yalnız tek bir devlet başkanı Chavez, tek bir devlet Venezuela, böylesine dürüst bir Siyonizm karşıtı tavır geliştirdi ve bunu eyleme dökebildi. Bir diğeri de Bolivya, onu takip etti. Kaldı ki bu, hiç kimse için bir devlet çıkarı, bir milli çıkar meselesi değildir. Siyonizmin Filistin'de işlediği cinayetler, katliamlar karşısında bu neyin, hangi sözde çıkarın davasıdır? Bu bir insanlık, bu bir prensip meselesidir en başta. Ama ne oldu? Ta Latin Amerika'dan birbiri ardınca iki Katolik Sosyalist Devlet sesini yükseltti ve samimi tepkilerini eylemle delillendirdi. Ancak hiçbir Müslüman devletten bu kadar ciddi bir karşılık gelmedi. Şahsen tanıdığım bazı Arap devlet başkanları vardır. Kendi içlerinde Siyonizme karşı ne düşündüklerini de bilirim. Bu bahiste onlar da bizimkine benzer düşüncelere sahip olmalarına rağmen kalkıp bir tanesi bile ağzını protesto için açma cesareti gösteremedi. Bu hepimiz için ne acı ne üzüntü verici bir durumdur. Gazeteci tercüman Hayrettin Soykan'la görüşme 7 Şubat 2009. Ümmet davasına giden yol milli kurtuluşlardan geçer. Geçmişte işgalci bir devlet politikası yürüten Rusya bugün bu mevkide değildir. Fakat aynı zamanda dünyanın önde gelen süper güçlerinden de biridir. Bizim bugün için asıl düşmanımız Siyonist nitelikli Amerikan emperyalizmi olduğuna göre Rusya'nın güçlü olması bizim de güçlü olmamızın, güçlenmemizin bir teminatıdır bence. Milletler arası planda sosyalist nitelikli Amerikan emperyalizmine karşı Rusya ve Çin gibi süper güçlerin varlığı bizim için dengeleyici ve koruyucu olacağı gibi İhtiyacımız olan ekonomik ve teknolojik gelişmenin de manivelası olabileceği bir değer taşımaktadır. Buna inanıyorum. Bu bakımdan Kırgızistan'ın Rusya'ya yakın durması mühimdir. Bir diğer nokta, gerçeklikten kopmuş havada bir ümmet davası olamaz. Dünyada sayısız millet, ülke, sınır ve topluluk vardır. O halde bir ümmet davası yürüteceksek, önümüzdeki bu gerçekliklere sırtımızı dönmeden, yani gerçek insanlara ve gerçek topraklara karşı gerçekleştirilen işgal, saldırı ve baskıları dikkate almak, siyasetimizi de buna nispetle tayin etmek zorundayız. Bu gerçek problem ve baskılar arasında emperyalist süper güçlerin kuşatması altında bulunduğumuzu tüm netliğiyle görüp, kısım kısım topraklarımızı hürriyetine kavuşturmanın, ayakta ve hayatta kalmanın, insani ve maddi gelişimimizi sağlamanın yolunu bulmalıyız. Ümmet davasını hayali zeminlerde savunmanın kimseye ne bir faydası ne de işgal, kuşatma ve baskı altındaki Müslümanların kurtuluşuna gerçek bir katkısı vardır. Yani bazen görüyorum ümmet bahsinde sınırlar kalksın, milli hiçbir nitelik bulunmasın yollu temenniler ileri sürülüyor. Peki ama nasıl? Bu öyle bir hamlede ulaşılacak bir netice olmadığı gibi yaşanan gerçekliği de idrak edemeyen bir bakış açısına işarettir benim açımdan. Nihai gaye tabii ki ümmetin kurtuluşudur fakat ona giden yol, milli kimlikleri inkar etmeden elbette bizim parça parça ayakta ve hayatta kalmamıza ve parça parça kendi milli kurtuluşlarımızı gerçekleştirmemize bağlıdır. Buysa demin de ifade etmeye çalıştığım gibi her dönemin kendine has şartları içinde asıl düşmanıyla bu düşmana karşı kendisinden destek bulabileceği mihrak ve zeminleri doğru tespit edebilmekten, Buna uygun siyasi ittifaklardan ve süreç içerisinde giderek güçlenmekten geçer. Duygularıyla hareket etmek ve asırlar veya uzun yıllar önce yaşanmışların duygusunu bugün de her durumda öne çıkartmak, bu duygu ve hatıraları yegane tayin edici güç mevkiine yükseltmek, arz etmeye çalıştığım gibi dostunu düşmanını doğru tespit edememek ve kendi ayağına kurşun sıkmak mealincedir bana göre. Geçmişte Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliyle yaşanan süreçte de gördük. Bir kısım Müslümanlar hakikaten mücahit iken diğer bir kısmı daima kabile oyunları ve çıkar savaşlarıyla meşgul oldu. Yahut önce savaşırken sonra çıkarının derdine düştü ve İslami ve milli kurtuluş davasını, ümmet davasını unuttu. Afganistan örneğindeki gibi bir işgalciye karşı bir diğer işgalciye kucak açtı ve bu kez onu ülkesine buyur etti. Batılı emperyalistlerin bugün bu işbirlikçiler sayesinde orada at oynatabildiği izahtan varistedir. Hani İslami kurtuluş, hani milli kurtuluş? İslami kurtuluş için milli kurtuluş demişken, Türkiye'de bunun üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gerekiyor kanaatimdeyim. Geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksınız, Batı'nın ve Siyonizmin uşağı Gürcistan Devlet Başkanı, bunların verdiği gazla çok tehlikeli bir oyun oynadı ve Osetya'ya saldırdı. Rus ordusu da bunları ezip geçti haliyle. Peki ne oldu sonuçta? Türkiye 1936'da imzalanan Montrö Antlaşması'yla Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinde kazandığı hakimiyetini zedeledi ve Amerika'nın ajan ülkesi niteliğini pekiştirici bir adımla boğazlardan silahlı bir Amerikan gemisinin geçmesine izin verdi. Sahil koruma gemisi imiş. Oysa Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkenin böyle silahlı bir gemiyi boğazlardan geçirmeye hakkı yoktur. Amerika Türkiye'nin hükümranlığıyla açıktan açığa alay ediyor, bir antlaşmayı ihlal ediyor. Görülmüyor mu? Meselelerin Türkiye'de ne kadar boşlukta değerlendirildiğini ve basında pompalanan manipülasyonlarla götürüldüğünü göstermeye kafi bir örnek vereceğim şimdi. Aslında şöyle de takdim edebilirim. Müslümanlara dönük ve basında verilmeyen kimi gerçek baskılara dair nedense kimseden bir ses ve soluk çıkmıyor Türkiye'de. Gürcistan'ın Türkiye ile olan sınırında Aceristan diye bir bölge var biliyorsunuz değil mi? Üstelik Acarların çoğunluğu da Aceristan'da değil Türkiye'de yaşar. Toplumumuzun bir parçasıdır onlar. Orasının Müslüman topluluğu olan Acarlar, yıllardır Hristiyan Gürcülerin baskı ve asimilasyonuna maruz kaldığı halde, Çin sınırları içindeki Türkistan için ayaklanan ve sokaklara dökülenler acaba niçin tek bir nefes bile vermiyor, tek bir protesto gösterisi dahi düzenlemiyor orası için? Anlayamadığım şeyler bunlar. Yoksa bugünkü Gürcistan'ın bir Amerika ajanı ülke olması, Türkiye'nin de bir diğer ajan ülke olarak onunla dayanışma içerisine girmesinden dolayı olabilir mi bu gönüllü körlük? Şunu özellikle arz etmek istiyorum. Türkiye gibi büyük bir ülke var şu anda ve onun tarihi sorumluluğu Çin'den Somali'ye kadar tüm İslam ülkelerinin, tüm İslam toplumlarının hürriyetine kavuşması olmalıdır. Ama bunun için de öncelikle kendisinin bağımsızlığına kavuşması, devlet seviyesinde kendi öz kimliğine bürünmesi, kendi iç çatışmalarını nihayetlendirmesi, kısaca önce kendi ayakları üzerinde sağlamca durması gerekmektedir. Halbuki bugün baktığımızda böylesine büyük bir güç potansiyeli ve tarihi sorumluluğu olan bir ülke anlaşılmaz biçimde İslam düşmanı bir profil ve nitelik arz etmektedir. Dünyadaki İslam ülkelerine ve Müslümanlara dönük hemen tüm emperyalist operasyonlarda ajan ülke ve lojistik güç olarak görev icra etmektedir. Müslümanların üzerine bomba yağdıran, istisnasız her gün Müslümanlarla savaşıp kadın çocuk demeden Müslümanları katleden Batılı ve Siyonist haydutlarını hem eğitim, hem barınma, hem de lojistik üssüdür. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan ve koruyanlara şunu sormak istiyorum. Mustafa Kemal böyle bir Türkiye mi öngörmüştü sizin nazarınızda? Şayet bundan rahatsız olmuyor ve gereken hamleleri yapmıyorsanız, hakikat bize gösterilenden çok farklı olmalı o halde. Türkler gibi köklü ve büyük bir devlet geleneği olan savaşçı bir milletin bugün içine düştüğü veya düşürüldüğü durum gerçekten üzüntü vericidir. Toparlamaya çalışırsam tuhaf bir duygululuk yahut duygusuzluk temelinde kalabalıklar kışkırtılıyor veya körleştiriliyor. Değerlendirmeler pek sağlıklı bir nitelik taşımıyor. Dost düşman tespitleri, işte bu oradan oraya savrulan ve başkalarınca manipüle edilen duygular karmaşasında yapılıyor ki haliyle tutarlı bir mahiyette çizmiyor. Neticede bizlerin tarihi temelli olarak gerçek bir tavır sahibi olmamız gerekiyor. Türkiye içinse Karadeniz'den Çin'e uzanan bir coğrafyaya dikkatini yoğunlaştırmış olarak ekonomik kalkınmasını sağlaması ve arkasını sağlama alması, bu süreçte diğer Müslüman toplumların hürriyetlerini kazanmasına destekçi ve Müslüman veya değil, tüm emperyalist baskı altındaki toplumların etnik ve dini azınlıkların hamisi olması gerekiyor. Ancak bunun için de anlaşılan o ki bir ruh yapısı, bir kafa yapısı, tek kelimeyle bir rejim değişimi gerekiyor. Ancak bu gerçekleşirse veya bunun gerçekleşmesi istikametine girilirse Türkiye'nin tarihi haklarına ve gücüne kavuşacağı görülüyor. Osmanlı halifelerini hatırlayın, nasıl büyük bir güç ve himaye şemsiyesi çizebiliyor, nasıl siyasi ve kültürel bir ağırlık ve prestij belirtiyorlardı. Şimdiki gibi gölgesinden korkan bir nefs emniyetsizliği taşımıyor, nice farklılıkları bünyesinde huzur içinde kenetleyip tek vücut kılabiliyordu. Ne milli kimlik kaybı ne dini kimlik kaybı diye bir korkusu vardı. Şimdikiler gibi Kürtlere hak verirsek bölünür müyüz? Bir adada Hristiyan okulu açılırsa Hristiyan mı oluruz diye küçük korkularla kendilerini harap etmiyorlardı. Büyük olmak için en başta büyük düşünceler, büyük idealler ve o büyük tarihin bir takipçisi olmak gerekiyor. İşte İslam'dır toplumlara bu büyüklüğü bağışlayan, tüm insanlığın hürriyetini hiç korkmadan ve en büyük bütünlük şemsiyesi altında savunma gücü ve inancı kazandıran. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 25 Temmuz 2009. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.